Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Bahman 1403, Hicri Kameri 28 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 29 Ocak 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Gazze'de sallanan ateşkes konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İranlılar arasında podcast ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı, Amerika ile irtibatın güvensizlik temeli üzerine olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü İran ile Türkiye arasındaki tırlar için yakıt meselesinin çözüldüğünü duyurdu. Sudan, İran'dan makro petrol sanayisini kurma talebinde bulundu. İran ordusu komutanı direnişin her güce karşı zafere ulaşacağını söyledi. İki Filistinli tutuklu Siyonist rejim cezaevlerinde şehit oldu. Ve yerinden edilen Filistinlilerin %80'i geri dönüş yaptı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı, Amerika ile olası müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, önceki anlaşma Amerika tarafından ihlal edildiği için şu anda temel yaklaşım güvensizliktir dedi. Sahab'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, İran ile Amerika arasında olası müzakerelerle ilgili olarak şunları söyledi. Daha önce bir anlaşmaya varmıştık ancak onlar bu anlaşmayı bozdu. Şu an için temel yaklaşım güvensizliktir ve bu güven sadece güzel sözlerle sağlanamaz. Biz sahada somut adımları görmeliyiz. Dışişleri Bakanı, İran'ın Avrupa ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek Tahran'ın karşı tarafın tutumunu beklediğini ifade etti ve şu sözleri ekledi. Eğer bir mütabakata varılırsa müzakereler eşit şartlarda gerçekleşecektir. Irakçı son Afganistan ziyaretiyle ilgili bir soruya yanıt vererek şu açıklamalarda bulundu. Afganistan bizim komşumuzdur ve iki ülke arasında birçok konu bulunmaktadır. Su meselesinden göçmenlere, sınır güvenliğinden ticarete kadar birçok başlık gündemimizdedir. İran Dışişleri Bakanı, Afganistan yetkililerinde İran'ın su hakkını kabul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu konu Afgan yetkililerin açıklamalarında da yer alıyor. Afgan hükümeti, İran'ın su hakkını sadece ikili anlaşmalara değil, aynı zamanda dini ve insani bir sorumluluğa dayalı olarak da tanımaktadır. İran'daki Afganistanlı düzensiz göçmenler konusunda Irakçı şu açıklama yaptı. Afganistan, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini kabul etti. Ancak bu sürecin planlı bir şekilde yürütülmesini istiyorlar. Şehit Süleymani Füze Korveti'nin önemi hakkında ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'ın deniz gücü bileşeninin tamamlanmasının devamında devrim muhafızları içinde özel katamaran çifte gövdeli ve trimaran üç gövdeli sınıfındaki gemilerin gelişmesiyle yapılan Şehit Süleymani isimli füze korveti bilgi ve deneyimin bir birleşimidir. Bu yazıda Şehit Süleymani füze taşıyan gemisinin stratejik boyutları ve kullanımları üzerinde durulacaktır. 1. Bu geminin tamamen yerli üretimi, devrim muhafızlarına bağlı bilgi tabanlı şirketlerin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum devrim muhafızlarının daha hafif ve denizde daha uzun süre operasyonel kalabilen yeni alüminyum gemiler üretme amacını pekiştirmiştir. Devrim muhafızları bu sınıftan her yıl bir gemi yapma kararı almıştır. 2. Şehit Süleymani füze korvetinin operasyonel menzili 750 kilometreden fazla olarak belirtilmiştir. Bu menzil geminin tek başına normal seyir için verilen mesafedir. Ayrıca İran'ın üst düzey askeri komutanları bu geminin karmaşık deniz seferlerinde 5000 millik bir menzile sahip olabileceğini belirtmişlerdir. Eğer bir destek gemisi, örneğin İran Deniz Kuvvetleri'nin uzak görevlerde kullandığı türde bir gemi, bu gemiye eşlik ederse menzil birkaç kat daha artar ve gemi binlerce kilometre uzaklığa gidebilir. Devrim muhafızları bu amaçla son yıllarda yeni destek gemileri inşa etmiştir. Bunlardan biri Şehit Rudeki destek gemisidir ve Şehit Mehdevi gemisi de inşaatın son aşamalarındadır. 3. Bu alüminyum geminin inşaatındaki rekor kıran uzunluk devrim muhafızlarının 60 metreden uzun alüminyum gemi üreten 3 ülke arasında yer almasını sağlamıştır. Bu da devrim muhafızlarının gelecekte çeşitli amaçlarla kullanılacak alüminyum gemiler inşa etme başarısını artıracaktır. 4. Şehit Süleymani korveti üzerinde bulunan radarlar ve algılama sistemleri yüzeydeki, su altındaki ve hava hareketlerini iyi bir şekilde izleyebilir. Bu gemi radar keşif ve dinleme sistemlerinin yanı sıra 150 kilometreden fazla menzile sahip dikey havalanabilen savunma sistemleriyle de donatılmıştır. Bazı analistler bu savunma sistemini Seyyad 3 olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bu uzun menzili sistemin yanında kısa menzili savunma sistemleri de bulunmaktadır. Bu sistemler insansız hava araçları, seyir füzeleri ve diğer hava tehditlerine karşı savunma sağlar. 5. Savunma kısmından ayrı olarak Şehit Süleymani korveti saldırı amacıyla da özel görünür ve gizli dizilerle donatılmıştır. Şehit Süleymani gemisinin güvertesinde komuta köprüsüne yakın iki tarafta 6 adet seyir füzesi olduğu görülebilmektedir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve Irak Adalet Bakanı tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardı. Sahab Haber Ağı'nın Merhabar Ajansı'ndan naklen bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanı Halit Şuvani ile görüşme gerçekleştirdi. İki taraf bu görüşmede tutukluların durumu ve cezalarının değiştirilmesinin hızlandırılması gerektiği konusunu mevcut anlaşma çerçevesinde ele aldılar. İranlı Büyükelçi ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşerek iki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda işbirliği yapma yollarını ele aldı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile de terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliği konularında görüştü. Görüşmede terörizme karşı ortak mücadeleyi güçlendirme, güvenlik anlaşmalarını hayata geçirme ve tecrübe paylaşımı konularında karşılıklı işbirliği sağlanması gerektiği vurgulandı. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti uzun kara sınırlarına sahip iki komşu ülke olup, Baas rejiminin devrilmesi ve çöküşün ardından siyasi, güvenlik, ekonomik ve kültürel alanlarda geniş ve iyi ilişkiler kurmuşlardır. İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhacerani kabine toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında İranlı tır şoförlerinin sınır noktasında yakıt vergileri sorununun çözüldüğünü, Van-Tahran trenlerinin de İran'daki yeni yılda faaliyete geçeceğini duyurdu. Sahab Haber Ağı'nın Teslim Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre hükümet sözcüsü Fatıma Muhacerani, kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündem maddelerini değerlendirdi. Son dönemde çokça konuşulan İran ile Türkiye arası tır şoförlerinin sınır noktalarında yakıt depoları ile ilgili vergi ve gümrük geçiş harcı hakkında da konuştu ve Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu sorunu etraflıca ele aldığını, heyetlerin arasındaki müzakereler sonucu sorunun çözüldüğünü vurguladı. İranlı yetkili ayrıca Tahran ile Van arasında Nevruz tatilleri yolcularını taşımak için tren seferlerinin de başlayacağını duyurdu. Konu hakkında ayrıntılı haberimizi dinliyorsunuz.
Türkiye'nin Van şehri ile İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran arasındaki tren seferleri yeniden başlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farazneh Sadiki, başkent Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya gelindi. Yapılan açıklamada görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ve bölgemizdeki işbirliği fırsatlarını ele alarak ulaştırma ve transit konularında ortak projeler geliştirilmesi ve bu alandaki ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması üzerinde durulduğu açıklandı. Bakan Uraloğlu, Türkiye-İran arasında demir yolu taşımacılığına başlıyoruz ve Van-Tahran arasındaki ilk yolcu trenlerinin bilet satışı 20 Şubat'ta başlıyor. Karayolları taşımacılığı konusunu iyileştirerek ticari ilişkilerimizi pratik çözümler getireceğiz. Komşumuz İran ile köklü ilişkilerimizi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. İşbirliğimizi hem ülkemizin hem bölgemizin refah ve kalkınmasını destekleyecek hale getireceğiz açıklamasında bulundu. Diğer yandan İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Parlamento Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konunun önemine değindi. Hoy-Razi arası uluslararası yol ağına 1,5 yıl içinde başlanacağı, kavuşacağı ifade edildi. Gelincik-Başkal arası yolu 1,5 yıl içinde bitirileceği ifade edildi. Kayhan Türkmenoğlu, serbest bölge kurulması için iki ülke ulaştırma bakanlıkları arasındaki heyetler arası çalışmaların da başladığını ifade etti. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı temsilcisi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne gönderilen heyetin üyesi yaptığı açıklamada makro petrol sanayisini kurmak için İran'ın bilgi ve uzmanlığına ihtiyacımız var dedi. Sahab Haber Ağı'nın bildirdiğine göre İmamullah Cabur, İran'ın üst makro petrol sanayisinin geliştirilmesi ve petrol ile petrokimya ürünleri üretimindeki değerli bilgisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı. Sudan, alt makro petrol sanayisine sahip bir ülkedir. Ancak makro petrol sanayisini kurabilmek için İran'ın uzmanlığı Sudan'ın yardımına gelebilir. Sudan Petrol Bakanlığı temsilcisi, Sudan'ın enerji ve petrol sektörlerinde İran ile ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirterek şu ifadeleri ekledi. Yaptırımlara rağmen İran her zaman özel sektör için cazip bir yatırım merkezi olmuştur. Sudanlı yetkili ayrıca İran'ın petrol sanayisindeki gelişmelerini duyduğu hayranlığı dile getirerek şunları söyledi. Yaptırımlar ülkelerin büyümesi ve ilerlemesi için her zaman bir engel olmuştur. Ancak İran'ın bu şartlarda gösterdiği ilerleme bizleri son derece memnun etti. İran Dışişleri Bakanı Çin yeni yılı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Bahar Festivali'ni İran ve Çin arasındaki ortak geleneklerden biri olarak tanımladı. Sahab Ağına göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Çin yeni yılının başlaması vesilesiyle Çin halkına hitaben yaptığı açıklamada, Çin yeni yılı ve bahar bayramının gelişini kutlamak için en içten tebriklerimi dost ülke Çin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Xi Jinping'e, hükümeti ve halkına iletiyorum, dedi. İran Dışişleri Bakanı, Bahar Festivali'nin İran ve Çin'in büyük medeniyetleri arasında ortak bir gelenek olduğunu belirterek, bu kutlama, dayanışma, dinamizm, barış ve dostluğun bir simgesidir, dedi. Çin yeni yılı kutlamaları farklı ülkelerde devam etmektedir. Bu takvimde yılbaşı her yıl 21 Ocak ile 20 Şubat arasında değişen bir tarihte başlar. Bugün Çin takviminin ilk günü ve ejderha yılı sona erip yılan yılına girilmektedir. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İran ile ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini belirtti. Sahab Haber Ağı'nın İrna'dan naklen verdiği habere göre Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gustanyan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgesel gelişmeler konusundaki duruşunu takdir ederek Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da barış ve güvenlik sağlama isteğini vurguladı ve Ermenistan'ın dış politika yaklaşımını İran ile her alanda ilişkilerini derinleştirme ve komşuluk politikasını sürdürme temelinde tanımladı. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı de bu görüşmede İran ve Ermenistan arasındaki çok iyi ilişkiler ve geniş işbirlikleri konusunda yaptığı değerlendirmede Tahran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme ve derinleştirme kararlılığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iki halkın karşılıklı çıkarları doğrultusunda ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarı sağlama amacına yönelik olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki barışın sağlanması ve güvenliğin devamı için yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Gazze'deki ateşkese değinerek, direniş büyük Allah'a güvenerek her güce karşı nihayetinde zafer kazanacaktır dedi. Sahab Haber Ağı'nın Meyr Haber Ajansı'ndan naklen bildirdiğine göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Filistin direnişi ve direniş cephesinin nihayetinde hedeflediklerini elde etmek için ideallerine sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını belirtti. Tümgeneral Musevi, Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıkladığı hiçbir hedefin gerçekleşmediğini belirterek şunları söyledi. Hamas ilk günden beri ne söylediyse onu elde etti ve zaferle, gururla bir zamanlar evleri olan yere geri döndüler. İran İslam Cumhuriyeti Donanma Komutanı da Gazze halkının zaferiyle ilgili olarak şunları söyledi. Bugün Filistin düşmanlarının şahsiyeti her zamankinden daha fazla küçülmüş durumda. Çünkü geçmişte bu kadar büyük bir güçle sahaya girmemişlerdi. Oysa bu kez Filistinlilere düşmanları kadar büyük bir destek verilmedi. Filistinli Tutuklular ve Esirler Komitesi, Siyonist rejim cezaevlerinde iki Filistinli tutuklunun şehit olduğunu bildirdi. Sahab Haber Ağı'na göre Filistinli Tutuklar ve Esirler Komitesi, bu iki Filistinli esirin Gazze şeridine karşı yapılan soykırım savaşında esir alındığını ve Siyonist askerler tarafından işkence görerek şehit olduklarını belirtti. Öte yandan Siyonist rejim askerleri batı yakadaki suçlarını sürdürerek bir Filistinli genci şehit etti. Siyonist rejim askerleri işgal altındaki Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki dini bir mekanı ve Tülkerem'deki Şüveyka bölgesinde şehit Tamer Faha'nın evini tahrip etti. Siyonist rejim askerleri her gün batı yakadaki Filistinlilerin evlerine ve tarım alanlarına baskınlar düzenliyor. Bu bölge Filistinliler ile işgalci ordu arasındaki gerilimin ve saha çatışmalarının yaşandığı Filistinlilerin tutuklanmalarına yol açan bir bölge haline geldi. 7 Ekim 2023'te El-Aksa tufanı operasyonu başlamasıyla birlikte Batı yaka ve işgal altındaki Kudüs'teki Filistinli savaşçılar ve gençler Gazze halkına karşı yapılan vahşi suçlara karşılık olarak operasyonlar düzenlediler. Gazze'deki Filistin hükümeti basın ofisi yerinden edilen Filistinlilerin %80'inin Gazze'nin kuzey bölgelerine geri döndüğünü belirterek Siyonist rejimin hala Gazze'ye insan yardımların girişini engellediğini açıkladı. Sahab Haber Ağı'na göre Gazze'deki Filistin hükümeti basın ofisi yaptığı açıklamada kuzey bölgelere geri dönen göçmenlere insan yardım sağlama çabalarının devam ettiğini belirtti. Basın ofisi, Siyonist rejimin engellemelerine değinerek Gazze sınırlarında büyük bir kısmı insani yardımın belirsiz durumda kaldığını ifade etti. Açıklamada ateşkes anlaşmasının metnine rağmen Gazze'ye gönderilen yardım kamyonlarının sayısının azaldığı, ayrıca şehitlerin cenazelerinin enkazından çıkarmasına yardımcı olacak herhangi bir ekipmanın Gazze'ye girmediği belirtildi. Gazze'deki Filistin hükümeti basın ofisi açıklamada Gazze'ye giren çadırların sayısının mevcut ihtiyaçları karşılamadığını vurguladı. Filistinli kurum Gazze halkının zorla göç ettirilmesi yönünde yapılan asılsız talepleri işaret ederek Filistinli göçmenlerin Gazze'de barındırılabilmesi için çabaların artırılmasını talep etti. Siyonist rejim ordusu Amerika'nın tam desteğiyle 7 Ekim 2023'te Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım operasyonu başlatmış, en yoğun hava saldırılarını yaparak yasaklı silahlar kullanmış ve 15 ay süren katliamda 47 binden fazla Filistinliyi şehit etmiştir. Nihayetinde Filistin direnişiyle ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Ateşkesin ilk aşaması 19 Ocak Pazar günü devreye giren 6 hafta sürecek olan Hamas ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasıdır. Lübnan parlamentosundaki Hizbullah'a bağlı direnişe sadakat bloğunun başkanı, Lübnan halkının Siyonist rejimin saldırılarına karşı mücadelesinin meşru ve kutsal bir hak olduğunu söyledi. Sahab Haber Ağı'nın İrna'ya dayandırdığı habere göre Lübnan parlamentosundaki Hizbullah'a bağlı Direnişe Sadakat bloğunun başkanı Muhammed Raad, Siyonist rejimin Lübnan'ın Nabatiye ve Zotur bölgelerine yönelik korkakça ve kınanması gereken saldırılarının bu rejimin sürekli ve kalıcı tehditlerinin yeni bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası toplumun kronik kayıtsızlığının bu rejimi saldırganlık ve işgal politikasına yönelttiğini vurguladı. Hizbullah'a bağlı parlamento bloğu başkanı, Lübnan halkının işgalcilerin saldırılarına karşı koyma hakkının meşru ve kutsal olduğunu vurgulayarak, devletin halkı ve ülkeyi savunma sorumluluğunu yerine getirdiğinde, direnişçi halkın iradesinin de devletin çabalarıyla birlikte daha da güçleneceğini ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Trump'ın hayali planının Gazze sakinlerine karşı bir komplo olmasıyla ilgili. Batı Asya meseleleri analisti Trump'ın Gazze sakinlerinin zorla göç ettirilmesine yönelik planını hayali bir aldatmaca operasyonu olarak nitelendirdi. Ürdün ve Mısır Gazze'den daha fazla Filistinli kabul etmelidir. Bu, Donald Trump'ın Gazze sakinlerinin zorla göç ettirilmesi planı çerçevesinde son dönemde dile getirdiği bir konuydu. Trump, Gazze sakinlerinin kesintisiz ve şiddetten uzak bir şekilde yaşayabilecekleri bir yerde olmalarını istiyorum dedi. Son dönemde Donald Trump tarafından dile getirilen bu plan, İsrail rejimi yetkililerinin uzun süredir gündeminde olan bir konuydu. Aslında Trump'ın bu açıklamalarından önce geçen yıl Amerika Kongresi üyelerinden Cori Bush, Amerika'nın Filistinlilerin toplu göç operasyonu finanse ettiğini itiraf etmişti. Trump'ın açıklamaları Mısır ve Ürdün tarafından reddedildi. Bu iki ülkenin yetkilileri Gazze sakinlerinin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını daha önce defalarca açıkça belirtmişlerdi. Bu bağlamda Batı Asya meseleleri analisti Seyit Hadi Seyit Afkahi, Trump'ın bugünlerde dile getirdiği planın yeni bir şey olmadığını belirtti ve şöyle dedi. Hem Amerika hem de İsrail rejimi yeni bir Orta Doğu oluşturma hedefi doğrultusunda Filistinlileri Gazze ve Batı Şeria'dan çıkarmaya ve sürgün etmeye çalıştı. Ancak bu doğrultuda Filistin direniş grupları ile İsrail rejimi arasında birçok savaş yaşandı ve yine de başarılı olamadılar. Bu kez Trump, Yüzyılın Anlaşması, Abraham Anlaşması ve normalleşme sürecini tamamlama projesinin bir parçası olarak yeni bir taktikle hareket ediyor. Filistinlileri sürgün etmeden bu planı tamamlayamayacağını düşünüyor diyen Afkahi, Filistinlilerin sürgün edilmesinin hukuki, yasal ve operasyonel açıdan imkansız olduğunu belirterek, Trump'ın planının aşırı sağcı Siyonistlerin, Netanyahu'nun ve İsrail rejiminin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in eski planının bir parçası olduğunu ifade etti. Batı Asya meseleleri analisti, uluslararası toplumun ve uluslararası hukuk kurallarının Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti ve ekledi. Evleri yıkılmış, şehitlerinin cenazelerini enkaz altından çıkaramamış olan Filistin halkının topraklarını terk etmeleri imkansızdır. Seyyid Afgahi, Trump'ın planını hayali ve aldatmaca bir girişim olarak değerlendirerek şöyle devam etti. Belki de Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı Gazze sakinlerini geçici olarak bölgeden ayrılmaları için cazip teklifler sunmaya teşvik etmek istiyor ki Gazze yeniden inşa edilebilsin. Öte yandan bu plan Hamas hareketi tarafından da reddedildi. Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, pazar günü yaptığı açıklamada Filistin halkının topraklarında kalacağını ve zorla göç ettirme planlarının başarısız olacağını vurguladı. Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri de net bir şekilde Gazze halkı ölümü göze aldı ama vatanlarını terk etmedi dedi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti de daha önce defalarca Siyonistlerin Gazze sakinlerini zorla göç ettirme planlarına karşı uyarılarda bulunmuştu. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı Sky News'e verdiği röportajda Trump'ın önerisini alaya alarak "Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri çıkarmayı deneyin, onları Grönland'e gönderin, böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz" dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay Hamane'de son 15 aydır süren soykırım, işgalcilerin Filistinlileri topraklarından söküp atmasını sağlayamadı. Siyasi baskı ve demografik manipülasyon da onları zorla göçe mecbur bırakamayacaktır ifadelerini kullandı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Batı Şeria'da olup bitenlerle ilgili. Lübnan'ın güney ve Gazze cephelerinde ateşkes sağlanmasının ardından İsrail ordusu Batı Şeria'da yeni bir operasyona başladı. Bu operasyonun Trump'ın Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün'e taşınmasına yönelik çağrısıyla eş zamanlı gerçekleşmesi, operasyonun açıklanmayan hedefleri hakkında endişelere yol açtı. İsrail rejimi Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının uygulanmasından yalnızca 2 gün sonra Batı Şeria'nın Cenin kentinde yeni bir askeri operasyon başlattı. Demir Duvarlar adı verilen bu operasyon 21 Ocak'ta yüzlerce İsrail askeri, polis gücü ve Şinbet ajanlarının katılımıyla zırhlı araçlar, askeri buldozerler ve insansız hava araçları kullanılarak başladı. İsrail operasyon süresiyle ilgili hiçbir sınır koymadı. Ancak bazı İsrailli yetkililer operasyonun devam edeceğini ve birkaç ay sürebileceğini belirtti. İşgalci İsrail güçleri bu operasyonla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki bağlantı yollarını yeni askeri kontrol noktaları kurarak kapattı ve Filistinlilerin hareketlerine yönelik kısıtlamaları arttırdı. Associated Press bu operasyonun zamanlanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Bu operasyon, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması ve esir takası sonrası aşırı sağcı bloktan gelen baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde başladı. Wall Street Journal ise Cenin'deki bu askeri operasyonun aşırı sağcı blok içinde Hamas ile varan ateşkes anlaşmasına duyulan hayal kırıklığıyla bağlantılı olduğunu belirterek sağcıların Batı Şeria'daki askeri gerilimi arttırmaya çalıştığını yazdı. İsrail'in Kanal 14 televizyonu ise operasyonun gerçekleşmesiyle ilgili olarak bu yeni askeri operasyon İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan bazı Filistinli direnişçilerin Batı Şeria sokaklarında özgürce dolaşmasına duyulan tahammülsüzlük nedeniyle başlatıldığı ifadelerine yer verdi. İsrail rejiminin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, operasyon amacını açıkça ifade ederek, Cenin'e yapılan saldırı, Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan 700 bin Siyonist yerleşimciliği korumak için güçlü ve sürekli bir saldırının başlangıcıdır, dedi. İsrail'in Savaş Bakanı İsrail Katz ise şu açıklamada bulundu. Ordu Gazze'de öğrendiği dersleri şu anda Batı Şeria'da uyguluyor. Cenin kampında terörün geri dönmesini engellemeye ve doğrudan İsrail'e karşı yeni bir cephe açılmasını önlemeye çalışıyoruz. Analistlere göre bu askeri operasyon asıl hedefi Filistin direnişinin altyapısını yok etmek ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletmek. Bu genişleme Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilmesi için zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den başka ülkelere göç ettirme planı yalnızca Gazze'yi değil Batı Şeria'yı da içine alabilecek tehlikeli bir proje olarak değerlendiriliyor. Mevcut gelişmeler Filistin halkının ve direniş gruplarının İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yeni askeri operasyonlarına karşı güçlü bir şekilde direndiğini gösteriyor. Filistinli kaynaklar son 24 saat içinde Batı Şeria ve Kudüs'te Aksa Tufanı Savaşı'na destek amacıyla 15 direniş operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonlar arasında silahlı çatışmalar, ateş açma, patlayıcı madde kullanımı ve protestolar yer alıyor. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Saray-ı El-Kudüs'e bağlı Tülkerim Tugay'ı yaptığı açıklamada El-Belavini ekseninde düşman güçleri ve askeri araçlarına karşı ağır ateş açarak el yapımı bombalarla saldırdık ve kesin kayıplar verdirdik dedi. Cenin Tugay da benzer şekilde şu açıklama yaptı. Sanayi bölgesi ekseninde işgal güçleriyle ağır silahlar ve patlayıcılarla çatışıyoruz ve düşmana kesin kayıplar verdiriyoruz. Mevcut sürecin devam etmesi halinde ve özellikle Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcıların Trump'ın Gazze sakinlerini Mısır ve Ürdün'e transfer etme planına destek vermesiyle birlikte Batı Şeria'nın da Gazze gibi yoğun askeri operasyonlara ve yerleşimci istilasına maruz kalması ihtimali artıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Ahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Filistin'de savaş mağdurlarının Gazze şeridinin kuzeyine dönüş süreci pazartesi gününden itibaren başladı sevgili dinleyicilerimiz. Binlerce Filistinli mülteci bu günden itibaren El Raşid sahil yolu üzerinden Gazze kentine ve Gazze şeridinin kuzeyine dönmeye başladı. Filistin gündemi ve gelişmelerle ilgili son sıralarda İsrail rejimi ile Hamas arasında sağlanan ateşkes konusu ve bununla ilgili çıkan detaylar gündemde konuşuluyor değerli dinleyicilerimiz. Buna paralel olarak İsrail'in bölgedeki işgalciliği de çeşitli ülkelerle ilgili Lübnan ve Suriye konusunda da yine konuşuluyor. Biz bu yaşanan süreci ve gelişmeleri bu konu hakkında konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte bugünkü sohbetimizde. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi biz defalarca bu Gazze konusunu ve gündemini özellikle savaş başladıktan beri gelişmeler sizinle konuşmuşuz bildiğiniz gibi. Bu süreç özellikle ateşkes süreciyle ilgili biraz daha detaylı bir şekilde ve çok titizlikle takip ediliyor. Çünkü orada Hamas'ın şartları İsrail tarafından kabul edildi. Bu önemli noktalardan biridir kim uzmanlara göre ve buradaki esir mübadelesi ve değişimi konusunda Filistinli esirlerin geri alınması ve İsrail esirlerin serbest bırakılması sürecindeki kimi aslında haberlerde gündemde duyulmakta. Siz bu ateşkes anlaşmasını Öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Gazze savaşı ile ilgili Hamas zafer kazandı şeklinde biz kimi yorumlara rastlıyoruz. Çünkü bu ateşkes aslında Hamas'ın önerdikleri o maddelerdir. Alalım görüşleriniz efendim.
Ateşkes bu arada konuşmadan evvel siz işare ediniz, çok konuşmuşuz. Biz de sizin programımızda Gazze'ye ve Filistin'e radyo ait. Aslında genel bakışta Gazze'nin bugünkü vaziyeti, yani bu geçen 15-16 ayın vaziyeti 7 Oktyabr'dan bir yana tarihte kalacak ve çok konuşulacak. Yani indiyeden konuşulup hala da konuşulur. Bunlardan əlavə tarixdə qalacaq. Tarixdə qalacaq buna görə ki, səhyonistlərin bir insan təsəvvüründən qıraq bir cinayətə əl vurduqları, soyqırımları, rəhmsizlikləri özlərin insandan necə yüksək səviyyəli bir mövcud fərz eləyib qalan insanlara, yahudi olmayan insanlara insan şəni və onlara insan statüsü tanımayan bir qovm kimi tanınacaq və zikr olunacaq. Və eyni halda Filistin xalqının da direniş sembolu kimi qalacaq tarixdə və deyiləcək ki, bu millət nələri dözdü, vəli öz mənliğindən, öz dinindən, öz torpağından, öz dəyərlərindən əl çəkmədi, dirəndi, dayandı, uşaqlı, yəni çocuq, böyük, qadın, qoca, cavan, hamı. Və bu xırda söz deyil, xırda bir olay da deyil. Ona görə tarixdə qalan bir hadisədir. Biz bu hadisə ilə təsadüfən bir dürhey tarixdə yaşayırıq. Amma sizin sualınıza qayıdəndə, bugün ateşkəsin icrası, onun həyata keçirilməsi barədə, İndiyə qədər ki, neçə mərhələ ateşkəsin həyata keçirilməsi onun icrasında bir aksaklık olmayıb. Bir neçə dəfə səyunist rejim bəzi bahanələr uydursa da, vəli ən son Qəzənin şumalına söz verdiği kimi Filistinliləri bıraxmırdı və dünənləri və büyünləri əsasən Filistinlilərə yürüdülər, baxmayaraq ki, səyunist rejimlər hələ çıxmamışdı. Vəli ümumiyyətdə baxanda çox zəfərlə irəliləyir və eyni halda bu ateşkəsin icrasında da Hamas öz qüdrətin və eyni halda o təşkilat qüdrətin göstərir. Göstərir ki, hələ var, hələ çox ruhiyəlidir, hələ də böyük necə deyərlər işləri görməyə qabiliyyəti var və təşkilat səviyyəsi çox yüksəkdi. Onun içində yəqin ki, liderlər hələ də vardılar ki, bu əsir mübadiləsində göründücü kimi çox dünya miqyasda təsir qoyucu bir şəkildə göstərdilər və əsirləri azad elədilər. Bir halda ki, göstərdilər Filistinlilərin dəyərində baxmayaraq o əsirlər kimdilər və onlarla insan kimi davranmaq və onların çox yüksək səviyyədə və Qəzzədə tapılmayan, su tapılmayan, dərman tapılmayan, ilac tapılmayan və eyni halda qida tapılmayan şəraitdə və hər yer bombalanmaq şəraitində vəli onları o cür o şəkildə çox yüksək səviyyədə onları eləyə biliblər, qidalandıralar, onları ilac verələr, onları hətta ruhəndə onların təxribatının qabağını alalar və bugün onları gülə-gülə təhvil verələr. Bu, yəqin ki, həm Himas barəsində səhyunistlərin keçmişdə uydurduqları yalanları əşkərə çıxarır və eyni halda onların insan hüququ və beynəlxalq qaydalara sadiq olduqlarını göstərir və eyni halda Filistinlilər iki çıxır, əsirlər iki azad olunur, əsirlərin bəziyyətdə yürüməyə qadir deyil. Bunların üzrünə onların şəklinə, onların yerişinə və onların zəiflənmiş cismlərinə baxanda görünür ki, onlar necə təzyiqlərə məruz qalıblar. Qaydaq ki, nə də bu əsirlərin dərbağı təqasına, bu əsirlərin təqası demək olar ki, səhimistlərin bir məqlubiyyətinin eyni halda sembolüdür. Buna görə ki, bu ateşkəsdə demək olar Himasın bütün istəkləri yerinə yetirildi, vəli eyni halda səhimistlərin istəkləri yerinə yetirilmədi. Səhimistlər başlamışdılar 7 oktyabrda bir Qəzzənin əleyhinə bu müharibəni və bu davanı və bu savaşı. Bu savaşda hədəf qoymuşdu Netanyahu. Hədəf qoymuşdu ki, Himası aradan qaldıracaq. Həmas qoymuşdu ki, əsirləri tezliqdən azad edəcək. Həmas hədəf qoymuşdu ki, Həmasın Qəzzədə həyatını bitirəcək. Və soralıqda deyilən oldu ki, qəsd budur ki, əsasən Qəzzədə bütün filistinlilər olmamalıdırlar. Filistinləri Qəzzədə öldürüb yordan çıxartmaq istədilər. Bu gün baxanda görürük, bunların heç birisinə səhimist rejim nail ola bilməyib. Nə Qəzzədən filistinliləri qoya bildi, nə Qəzzədə Həması bitirə bildi, nə hətta Həmasın əskəri qabiliyyətin və təşkilat qabiliyyətin aradan apara bildi. Yəni, bu təqasda görüldü ki, Həmas necə təşkilat qüdrəti var. Yəni, hələ bir örgütün necə təşkilat qüdrəti varsa, o yenidən davamlaşa bilər və deyirlər ki, Qognos kimi bu Qəzzənin külündən yenidən canlandı və durdu Həmas. Və 15 min deyirlər ki, yeni üyə əskər qəbul edilir. Bunların ümumiyyətlə baxanda görsənir ki, səhinist rejim məğlubiyyətə uğrayıb, heç hədəfinə nail olmayıb. Bunu səhinist rejimin öz içində də, daxilində də həm müxalifət dilə gətirir.
Evet.
Bir nəfər onların bakanları istifaya gedib və onlar səhinist rejimdə hətta bəzi media qrupları və jurnalistlər də siyasətçilərlə yanaşı dilə gətirirlər bunu ki, səhinist İsrail rejim böyük məğlubiyyətə uğradı. Bu məğlubiyyətin böyük səviyyəsi dünyada səhinisti rejimə, İsrailə və yəhudilərə qarşı yaranan bir böyük mənfi reaksiyadır və daxildə də eyni halda müqavimətin, direniş qüdrətinin və direniş silahının zəfər salmasının yenə də düzgün olmağı və həqiqət olmağıdır.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini, Qazze'də salınan ateşkəs konusu və gündəmi ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın axşamki yayında sizlər sunacağız. Bugünkü reportajımıza da son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ar səhifəsində baş verə biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslamı gazetesi Tahran, Neşet Hızlı Teren'in haftaya hizmete gireceğini, düzensiz Afganlı göçmenlerin ülkelerine iade edileceğini, Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin batıya kayıyla ilgili planından endişeli olduğunu belirtiyor. İttilat gazetesi Dışişleri Bakanı Irakçı'dan naklen İran ve Afganistan arasındaki ekonomik ilişkiler genişletilmesi gerektiğini belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı siyasi ve ekonomik bir heyetin başında dün sabah Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaghi ile görüşen İran Dışişleri Bakanı, iki Müslüman ülke olan İran ve Afganistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, size ve meslektaşlarınıza misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. İran ve Afganistan, sizin de belirttiğiniz gibi çok derin tarihi ve kültürel bağlara sahip dost, kardeş ve Müslüman iki ülkedir dedi. Irakçı iki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca her zaman iyi olduğunu belirterek, elbette inişler çıkışlar oldu ama genel olarak Afganistan'daki kardeşlerimizle ilişkilerimiz çok iyi ve kardeşçeydi. İran ile Afganistan arasında daha fazla ekonomik bağ kurulmasına, bu güzel kültürel ilişkilerin, bu kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesini, bunun her iki ülkeye de fayda sağlamasını ümit ediyorum ifadesini kullandı. Görüşmenin başında Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili, İran heyetini memnuniyetle karşılayarak Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini artırması temennisinde bulundu. Muttaghi, İran ve Afganistan birbirlerinin sevinçlerini ve üzüntülerini her zaman paylaşan iki komşu Müslüman ülkedir. Seyahatinizin verimli geçmesini dileriz diye vurguladı.
Şehrimen gazetesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı ardından Taliban liderinin gizlendiğini, Trump Dışişleri Bakanı'nın Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söylediğini ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif'in kimsenin çevre sağlığı kriterlerine göz ardı etme hakkı olmadığını söylediğini duyuruyor. Ceban gazetesi İran Deniz Kuvvetleri envanterine yeni İHA'lar ve füzelerin eklendiğini belirtti haberinde şunları duyuruyor.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımında yeni İHA'lar ve füzeler devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tengsiri Fars Körfezi'nde düzenlenen tatbikata değinerek, tatbikatın ikinci gününde kıyıdan denize ve yüzeyden yüzeye farklı menzillerdeki füzeler kullanıldı. Bu tatbikatta ilk kez Nevvab füzesini de kullandık. Şehit Süleymani Krovazörü'nden fırlatılan bu yeni füzemiz başarılı bir şekilde hedefleri imha etti dedi. 360 balistik seyir füzeleri ve geliştirilmiş füzelerin de kullanıldığını belirten General Ali Rıza Tengsiri, uzun menzilli 1000 kilometreyi geçen menzillere sahip füzelerimizi yapay zeka ile birleştirdik, farklı irtifalardan denedik dedi. Muhacir 6 ve Ebabil 5 İHA'larının yapay zeka ile yönlendirilen Kaim ve Elmas füzeleri ile donatıldığını vurgulayan General Tengsiri, tatbikatın mesajı ile ilgili olarak da bu tatbikat düşmanların sınırlarımıza yönelik her türlü maceracılığına karşı koordineli ve hazırlıklı olma mesajını veriyor, komşu ülkeleri de barış ve dostluk mesajı veriyor dedi.
Tahran Radyosu.
Yan gazetesi Siyonist rejimin eserlerin takası ikinci aşamasında aşağılandığını, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın ilerleme öncülleri fuarında incelemede bulunduklarını ve Netanyahu'nun beka için savaşının daha yeni başladığını belirtiyor. Kudüs gazetesi Trump'ın yerinden edilen Filistinlerle ilgili planını açıkladığı haberinde şunlara yer veriyor.
Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle oluşan insani krizle ilgili Ürdün ve Mısır'ı daha fazla Filistinli kabul etmeye çağırdı. Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'nin içinde bulunduğu durumu gerçek bir kaos olarak tanımladı ve bölgedeki Filistinlilerin komşu ülkelere taşınması gerektiğini söyledi. Trump görüşmeyle ilgili olarak Kral Abdullah Gazze'nin şu an bir kaos içinde olduğunu ve daha fazla insanı kabul etmelerini istediğimi söyledim dedi. Trump ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile konuşacağını ve Mısır'ın da Gazze halkını kabul etmesini isteyeceğini belirtti. Ancak Mısır geçmişte benzer önerileri reddetmişti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. İran Platosu, dünyanın en eski medeniyetlerinin beşidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları da İran'a çekmektedir. İranlılar arasında adlı podcastimizin bir başka bölümünde Yunan gezgin Sofia Kotlaki'nin ağzından İran'ı ve İranlıları tanıttığı yayınımızda karşınızdayız. Geçen bölümde İranlılar arasında evlenme ve nişanlanma geleneğinden bahsetmiştik. Bu bölümü dinlemeden evvel iranradio.ir/tr adresinden İran Radyo'nun web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir, önceki bölümleri dinleyebilir ve ücretsiz olarak sunduğumuz diğer podcastlerden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir görüş ve yorumunuz varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Umarım ki bu bölümden de önceki bölümler gibi keyif alırsınız. Şimdi birlikte Sofya'nın söylediklerini dinleyelim. Yemek İranlı aileler arasında sevginin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu sevgi İranlı kadından aile bireylerine aktarılır. Bu sıcak atmosferi yakından gözlemleme fırsatım oldu. Burada eşimin ailesinden bir anımı sizlere de anlatmak isterim. İran'daki ilk günümde ilk kez İran'ın geleneksel lezzetli yemeğini eşim Hüseyin'in ailesinin evinde tattım. Öğle yemeği için büyük bir örtü yere serilmiş. Üstüne bir sofra kurulmuş ve sofrada herkesin oturacağı yerler üzerine yerleştirilen kaşık ve çatal ile belirlenmiştir. Pirinç yemek için kaşık kullanılıyordu ve bazı durumlarda bıçak ihtiyacı olduğunda kaşık ve çatal birlikte kullanılıyordu. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Yani anneciğim ve Hac Nasır. eşimin anne ve babası, onun küçük kardeşi ve ben yere oturduk ve gerçekten büyük bir ziyafet olan sofranın etrafında toplandık. Sofrada tavuk ve sebzelerle yapılmış koyu buğday çorbası, yoğurt, salatalık ve nane karışımı, tıpkı Yunan yoğurtlu salatası gibi pilav ve ince dilimlenmiş patates ile yapılan kısır vardı. Benim istediğim dışında anneciğim sürekli olarak bana büyük bir sevgiyle tabaklarımı da dolduruyordu ve ben çekingen olabileceğim için yemek istememekten de korkuyordu. Nihayet ona bu davranışını bırakması için bir şekilde mesaj verecek sihirli kelimeleri hatırladım. Eşimin annesine dönüp dedim ki, ellerinize sağlık, çok lezzetliydi. Gerçek şu ki, yemek İran kültüründe birçok yerde olduğu gibi çok güzel bir yere sahiptir. Fransızlar, aşkın yolu mideden geçer derler. Bu deyim büyük ölçüde İranlılar için de geçerlidir. Çoğu İranlıya göre siz ne yiyorsanız o oluyorsunuz. Onlar için yemek yalnızca açlığı gidermek ve vücut sağlığını korumak da kalmaz. Aynı zamanda çok değerli bir anlam taşır. İran halkı için yemek yapmak bir kadının ailesine olan sevgisinin en önemli ve temel göstergelerinden biridir. Bu eylem açlığı gidermenin yanı sıra en basit şekilde aile bireyleri arasında sevginin aktarılmasını da sağlar. Ev işi ve yemek hazırlığı zaman sevgi ve çok çaba gerektiriyor. Bu nedenle İran kültüründe yüksek bir değeri de sahiptir. İranlı kadınların eşsiz gücü böyle işlerden kaynaklanır. Geçmişte bir ailenin oğulları eşleri ve çocukları ile birlikte anne ve babaları ile aynı evde yaşarken oğlanın annesi o evdeki en büyük kadın olarak evin tüm yemek sorumluluğunu da üstlenir ve yemeklere ve gerekli malzemelere yönetirdi. Ancak günümüzde evlendikten sonra tüm aile üyeleri nadiren ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Yine de yemek yeme geleneği İranlılar arasında devam etmekte ve kültürde merkezi bir rol oynamaktadır. Bir kişinin yalnız başına yemek yemesi sadece rahatsız edici olmakta kalmaz, aynı zamanda İran kültüründe hoş karşılamaz. Televizyon izlerken yemek yemek de düşünülemez bir şeydir. Ancak yemekleri aileyle birlikte yemek, televizyon izleseler bile aile bağlarını güçlendirir. İranlı aileler rahat oldukları zamanlarda ya öğle yemeği ya da akşam yemeğini birlikte yerler. Ebeveynler evli çocukları ve torunlarından en az haftada bir kez birlikte yemek yemelerini de beklerler. Evli kardeşler de genellikle ebeveynlerini ve kardeşlerini akşam yemeğine davet ederler. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek İranlıların haftanın sonunda yani Perşembe ve Cuma günleri en sevdikleri etkinliklerden biridir ve hafta sonu aile ziyaretleri için de en iyi zamandır. İranlılar günlük yemeklerinde genellikle taze ve çeşitli sebzeler ve meyveler kullanırlar. Bu ürünler her gün şehir çevresindeki çiftliklerden çeşitli meyve ve sebzelerle birlikte şehir merkezlerindeki pazarlara ve meyve meydanlarına taşınır. Ardından her mahallede bulunan küçük sebze ve meyve dükkanlarına götürülür. Meyve ve sebzeler alındıktan sonra hemen buzdolaplarında ya da serin bir yerde saklanmalıdır. Çünkü İran'da meyve ve sebzeler Avrupa ülkelerinden daha hızlı bozulur. Çünkü çoğunlukta koruyucu maddeler eklenmez. Ben İran'da bulunduğum son zamanlara kadar meyve ve sebzelere erişim yerin mevsimlerinde bağlıydı. İranlı evlerdeki meyve ve sebze kasesi doğayla güçlü bir bağlarını da gösterir. Özellikle yiyecek hazırlığından sorumlu olan İranlı kadınlar hangi meyve ve sebzelerin hangi mevsimde daha bol bulunduğunu da çok iyi bilirler. Hangi meyve ve sebzeyi hangi mevsimde alacaklarını ve yıl boyunca kullanmak üzere donduracaklarını, kurutacaklarını ya da başka yöntemlerle saklayacaklarını bilirler. Bazı İranlı ev kadınları hatta evde kendi domates salçasını hazırlarlar. Buzdolabı dondurucularının icadından önce İran halkı gıda maddelerini güneş ışığında, avluda ya da evin çatısında kurutarak saklarlardı. O dönemde eski ev kadınların yılın çoğu zamanını kurutulmuş gıda hazırlamakta geçirirdi. Buharda İranlı ev kadınları bezelye ve baklayı kabuklarını soyup kuruturlardı. Bakla pilavı yapmak için kullanılır. Bu kadınlar ayrıca pilav için dereotu, köfte için tarhun ve marul, maydanoz ve kişniş, kuru baharatlar için kekik, nane, fezleğen ve yeşil soğan gibi sebzeleri yıkayıp kuruturdu. Yaz, kış için yiyecek stoklarının sağlanması adına en yoğun dönemi oluşturur. Bu mevsimde domates salçası, nar ekşisi ve limon suyu salatalar ve yemekler için hazırlanmaktadır. Ayrıca yaz mevsimlerinden özellikle de kayısı, erik, şeftali ve vişne gibi meyvelerden kurutulmuş meyve ve reçel yapılır. Böylece bu meyveler kışın daha az bulunduğunda da kullanılmak üzere saklanır. Birçok İranlı sonbaharın ilk günlerinde pirinç yeni hasat edilirken yıllık pirinç ihtiyaçlarını alırlar. Eskiden pirinç sadece özel günlerde yenirdi. Ancak son yıllarda nüfus artışı ve yaşam tarzındaki değişikliklerle pirinç tüketimi artmıştır. Birçok İranlı pirinç olmadan doyduklarına inanmaz. Bu düşünce oldukça doğru çünkü İran pirincinin tadını, kokusunu ve dokusunu da deneyimlemiş biri bu pirincin her yemekte özellikle kebaplar veya hatta Hint baharatları ile bile nasıl uyum sağladığını takdir eder. Sonbaharın ortasında birçok ev kadını karnabahar, patlıcan, kereviz, soğan, havuç ve lahana gibi çeşitli sebzeleri sirke veya tuzlu suda bekleterek turşu yapar. Bu turşular birkaç hafta sonra kullanıma hazır hale gelir. Ve birçok aile kışın taze sebzeler yerine bu turşuları yemeklerle birlikte yer. Çünkü bu mevsimde taze sebzeler eskisi gibi bulunmaz. Daha önce de söylediğim gibi birçok İranlı İran İslam tıbbının öğretilerine dayanarak hastalıkların vücutta dengenin bozulması nedeniyle ortaya çıktığına inanır ve yemekler kimyasal açıdan soğuk ve sıcak yemekler olarak iki gruba ayrıldığı için birçok hastalık vücudun dengesini bozacak yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Her İran yemeği genellikle dengelenmiş bir şekilde olup soğuk yemekler ve sıcak yemekler yan yana kullanılmaya özen gösterilir. Son yıllarda gıda saklama yöntemlerinde büyük değişiklikler olmuştur. Dondurucuların varlığı patlıcan, kabak ve fasulye gibi İran yemeklerinde yaygın olarak kullanılan sebzelerin eskiden saklanacak bir yöntemi olmayan bu sebzelerin artık her mevsimde bulunabilir hale gelmesini de sağlamıştır. Taze sebzeler eskiden kurutulmak yerine şimdi dondurucularda saklanmaktadır. Son yıllarda gıda üretim fabrikaları İranlı kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri alanına da girmiş olsa da hala bu kadınlar tarafından üretilen gıda ürünleri fabrika üretimi gıda ürünlerine göre daha üstündür. Çünkü bu ürünler eski kadınların ve büyükannelerin evdeki avlularda oturup sebze temizlerken sohbet ettikleri, çocukların ise onlarla birlikte evin ortasında bulunan havuz etrafında koşup oynadıkları anıları da hatırlatır. Ekmek İran sofralarının bir diğer önemli parçasıdır. İran evlerinde pirinç genellikle günde bir kez ve çoğunlukla öğle yemeğinde tüketilse de ekmek de İranlıların önemli bir gıda maddesidir. İran ekmeklerinin ilginç özelliği Amerikan ve Avrupa ekmeklerinden farklı olarak düz olmalarıdır. Bir diğer şaşırtıcı nokta ise bu ekmeklerin gözlerinizin önünde sırada beklerken pişmesidir. İran'da 4 ana ekmek türü vardır. Sengek, berberi, tafton ve lavaş. Bu ekmek türlerinden her biri belirli bir yemekte uyumludur ve her fırının yalnızca da bir tür ekmek pişirir. Eskiden ekmek hamuru elle açılırdı ve her aile kendi ekmeğini de pişirirdi. Ancak günümüzde talebin artması ile bu işlem endüstriyel makineler tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte şehir sakinleri hala ev yapımı ekmeği daha çok tercih eden ve köylere gittiklerinde bu ekmekleri daha sık tüketirler. Çünkü bu ev yapımı ekmekler bu bölgelerde daha yaygındır. İran'ın geleneksel fırınlarının yanı sıra Fransız fırınları fantezi ekmek adıyla baget, kek, bisküvi, donut ve diğer fırın ürünlerini kilogram olarak halka sunmaktadırlar. Süpermarketler ve bakkallar hem İran ekmeği hem de tost ekmeğini paketlenmiş olarak satmaktadır. Ancak gerçekten de geleneksel ve taze pişmiş İran ekmeğine girene hiçbir şey tutamaz. Şimdi de çaya geliyoruz. Dünyanın en popüler içeceklerinden biri. İranlılar için iş veya aile ziyaretlerinde en az ve ideal şekilde sunulan ikram çayıdır. İranlılar çayı genellikle altın halkalı, ince belli cam bardaklarında ve bardağın altına yerleştirilen nelbeki adı verilen küçük yuvarlak tabaklarla servis ederler. Şeffaf bardaklar, porselen fincanlara göre çay servisi için daha çok tercih edilir çünkü çayın rengi ve tadı bu bardaklarda porselen fincanlardan da çok daha iyi hissedilir. Birçok İranlı ev kadını en azından misafirliklerde bu şeffaf bardakları veya fincanları kullanır. İranlılar için çay fincanları diğer bardak türlerinden çok daha resmi ve hoş bir izlenim bırakır. Ancak ben birçok İran evinde misafirlik dışında çay servisi için şeffaf olmayan bardakların kullanıldığını da gördüm. Tüm İranlılar çocukluktan itibaren çayı nasıl demleyeceklerini ve içeceklerini öğrenirler. İran üzerinde de genç bir kız iyi çay demleyip getirebilene kadar evlenmeyi hazır sayılmaz. Bu nedenle bu genç kız nişan töreninde damat ve ailesine çay getirmek zorundadır. Ayrıca çay İran kahvaltısının da temel unsurlarından biridir. İran kahvaltısı genellikle ekmek, sahanda, yumurta, koyun peynirli, Yunan feta peynirleriyle benzer bir peynir, ceviz, tereyağı, reçel veya bal ve yanında tatlı çaydan oluşur. İranlılar çayı yalnızca kahvaltıda şekerle içerler. Kış kahvaltısında ise özellikle tatil günlerinde yulaf ve etle yapılan bir tür helva olan helim yenir. Üzerine tarçın ve susam serpilir. Tüketilirken şeker ve yağ da eklenir. Bu kahvaltı türü bir gece önceden hazırlanır ve ayrıca Ramazan ayında iftar içinde tüketilir. İranlıların yemeklerinde genellikle başlangıç olarak servis edilen bir başka yemek de çorba ve aştır. İran çorbaları Avrupa çorbalarına göre çok daha yoğun ve besleyicidir ve genellikle başlangıç olarak sunulur. İran çorbaları ve aşları çeşitli baklagiller ve sebzelerle doludur. Bazı çorbalar tamamen sebzelerle yapılırken bazıları sebze yanında et de içerir. Eğer baklagil kullanımıysa buna aş denir. Aksi takdirde çorba denir. İran'da yemeklerin yanında genellikle du adı verilen ayran içilir. Du bazen evde ekşi yoğurtla yapılır. Bazen de plastik şişelerde gazlı veya gazsız olmak üzere çeşitli boyutlarda mağazalardan da satın alınır. Thank you. Şimdi ise tatlı ve lezzetli bir bölüme geçiyoruz. İran tatlıları. İranlılar en lezzetli tatlılara sahiptir. İran pastanelleri, Fransız tarzı kremalı kekler, Danimarka tatlıları, kremalı tatlılar, Napolyon tatlıları ve İran'ın geleneksel tatlıları gibi cezbedici çeşitlerde doludur. Ve bu tatlılar çayla birlikte servis edilir. Gaz, soğan, baklava ve tuzlu kuru yemişler ile karmaşık kuru meyveler İran mutfağında lezzetli alıştırmalıklardır ve genellikle misafirliklerde de sunulurlar. Pastanelerden aranan tatlılar da dışında bazı tatlılar özel günlerde ise İran evlerinde hazırlanır. Bu tatlılar Ramazan ayında şole zerd veya iftar tatlısı olarak da sunulur ve Orta Doğu'da çok popülerdir. Çeşitli şekillerde yapılır. Gül suyu, safran ve bazen de kakule İran tatlılarına farklı bir lezzet katar. İş görüşmelerinde sadece tatlı veya çikolata servis edilir. Ancak aile yemeklerinde meyve her zaman sofraların vazgeçilmezidir. İranlılar davetlerde yıkanmış meyveleri güzel bir şekilde meyve tabağına yerleştirir ve büyük bir masa üzerine koyar. Ardından ev sahibi her misafirin önüne 3 veya 4 çeşit meyve, meyve bıçağı ve çatalla birlikte servis eder. Davette ev sahibi defalarca lütfen diyerek ikramda bulunur ve siz de meyve soymaya başlarsınız. Eğer bunu yapmazsanız ev sahibi kendi sizin için de meyve soyacaktır. Eğer İran'da bir ziyaretiniz sırasında İranlılarla karşılaşırsanız bu nazik ve sevimli insanlar sizi evlerinde de yemek yemeye davet etmek için çok istekli olacaklardır. İşte iki İranlı arasında akşam yemeği ya da öğle yemeği davetiyle ilgili bir konuşma örneği. Kişi A, diyorum ki eğer perşembe akşamı bir işiniz yoksa gelin akşam yemeğinde misafirimiz olun. Kişi B, size zahmet olur, memnuniyette, yani evet, teklifinizi tamamen kabul ediyorum. Kişi A, zahmet değildir, bir lokma ekmek var, birlikte yeriz, yani size en iyi şekilde hazırlık yapacağız. Kişi B, sizi zahmete sokmak istemeyiz, yani davetinizi kabul ediyoruz. Kişi A, ne zahmet, siz rahmetsiniz. Bu tür bir konuşma İranlılar arasında çok yaygın olan nazlanma ve ikram etme alışkanlıkları ile gerçekleşir. İran'da akşam yemeği genellikle akşam saat 8'den önce yenmez ve hatta yaz aylarında akşam yemeği saati daha geç bir zamana akşam namazından sonraya kayar. İranlıların yemeklerinin kalitesi misafirlerin geliş saatine göre kesinlikle değişmez. Çünkü misafir kabul etme konusunda oldukça esneklik gösterirler. Misafirler her zaman yanlarında bir çiçek buketi veya kutu tatlı getirirler. Ve ev sahibi bu duruma karşı her zaman kendinizi zahmete sokmasaydınız. Keşke şeklinde açıklama yapar. Eğer başka bir hediye getirdiyseniz bu hediye bazen sizin yanınızda açılabilir. Bu durum ev sahibinizin alışkanlıklarına veya yaşadığınız yerin kültürüne bağlıdır. Eğer hediye sizin yanınızda açılmazsa bu hediyenizin ne olursa olsun ev sahibiniz tarafından çok takdir edildi anlamına gelir. Ancak hediyeniz sizin yanınızda açılırsa ev sahibi sizin zevkinizi takdir etme fırsatına sahip olacaktır. Muhterem dinleyiciler, İranlılar arasında podcast'ını yemek kültürünün İran kültüründeki merkezi rolünü konu alan bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi bu podcast'ı yalnız bırakmadığınız için çok mutluyuz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcast'larımızı dinlemek için iranradio.ir /tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Yeni podcastlerde de bizimle olmanızı umuyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak heziyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.